Ayrım 27.
Bölüm 51. Peter uyumakta güçlük çekiyor, ilaç içtiği halde gecenin saat 1'inde yatağında dönüp durmaya devam ediyordu. Emma'yı düşünmekten kendini alamıyordu. Ne yapıyordu? Ondan istediği gibi saklanmayı sürdürüyor muydu? Birkaç saat içinde bir arkadaşının teknesiyle kaçmayı deneyecekti. Peter'ın sabırsızlıktan içi içini yemekteydi. Ne zaman haber alacaktı? Kendisi bulunduğu yerden ayrılmadan bu mümkün değildi. Ya eksik olan patlayıcı, ne kendisi ne de ben mukavva kutunun daha önceki günlerde dolu olup olmadığını ya da yakın zamanda içinin boşaltılıp boşaltılmadığını söyleyebilecek durumdaydı. Eğer kutu boşaltılmışsa bu birinin bodrum kata girmeyi başardığı anlamına gelirdi. Peter de ben de anahtarı yanlarından ayırmamışlardı. Ya Gerland? Bu bir ihtimal gibi görünmüyordu. Sadece Grom'un araştırmacıları ve DGSE'nin 4 adamı C4'ün varlığını ve yerini biliyor olmalıydılar. Oysa hepsi gözetim altındaydı. Koridorlar Alman yarmalar tarafından hiç boş bırakılmıyordu. BND'nin adamları sadece 3 kişiler. Gece gündüz faaliyette olsalar da nöbet değişimleri düşünüldüğünde bazı şeyler gözlerinden kaçmış olabilir. Sonunda Peter, kutunun muhtemelen uzun süredir boş olduğunu, belki de içinde asla patlayıcı bulunmadığını düşünerek kendisini rahatlattı. İnandırıcı gelmese de bu düşünceye sarılmıştı. Her halükarda ne yapabilirlerdi ki? Birlikte oldukları sürece kimse herhangi bir şeyi havaya uçuramazdı. Hem sonra burada böyle bir işe kalkışmak düşünülebilir bir şey değildi. Kimseye açıklamak mümkün olmazdı. Zaten Scoletti'nin intiharı durumu had safhaya vardırmıştı. Buna bir de C4 ile bir suikast eklenirse ülkedeki bütün gazeteciler oraya üşüşürlerdi. Aldığı uyku ilaçlarına rağmen Peter erkenden uyandı. Güneş henüz doğmamıştı. Penceresinde büyük bir değişiklik göze çarpıyordu. Rüzgarın uğultusu kesilmiş, 4 gündür gözleri yoran tipi halindeki aralıksız kar yağışı dinmişti. Peter gökyüzünde yıldız göremedi. Buna karşılık çevredeki dağ kütlelerinin gölgeleri Tanyer'in zayıf ışığında belli belirsiz fark edilmekteydi. İçine umut doldu. Duş yapmadığı gibi tıraş da olmadan giyindi. Haberleşme bağlantısının sağlanıp sağlanmadığını hemen kontrol etmeliydi. Yine de geri dönüp nümerik fotoğraf makinesini yanına aldı. İçinde kıymetli veriler vardı ve Peter onu hep yanında bulundurmayı tercih ediyordu. Sessizliğe gömülmüş rasathaneyi baştan başa kat etti. Araştırma bölümleriyle küçük kaleye tepeden bakan çelik ve cam karışımı burcun yer aldığı kuzey uç arasındaki güvenlik bölmesini açmak için kişisel şifresini tuşladı. Köprünün bir zincir ve şifreli bir kilit takılı olan çifte kapısının önüne geldi. Gerland her şeyi kilit altına almıştı. Onun gözünde soruşturması bitmişti. Tek düşündüğü şey yetkililer nöbeti devralmadan önce üstlerine vereceği raporu hazırlamaktı. Gerland, canımı sıkıyorsunuz diye mırıldandı Peter sinirli sinirli. Tereddütte kaldı. Eğer telefon hatları düzelmişse kaybedecek zamanı yoktu. Emma'nın hayatı buna bağlı olabilirdi. Peter basamakları inerek odasının bulunduğu koridora daldı. Gerland'ı uyandırmanın bir yararı olmazdı. İşbirliği yapmaya yanaşmayacaktı. Peter bundan emindi. Ben'in kapısını çaldı. Benjamin, benim Peter, açsana. Neredeyse anında Ben kapıda göründü. Vücudunun üst kısmı çıplaktı. Kolundaki kocaman dövme cildinin soluk rengiyle zıtlık oluşturuyordu. Uyumadığım için şanslısın. Peter etrafa bir göz attı ve Fanny'yi göremediği için şaşırdı. Ama sonra aklına Fanny'nin geceyi kendi odasında tamamlamayı tercih ettiği geldi. Yardımına ihtiyacım var dedi Peter. Bir zinciri kırmak için bir levye ya da ona benzer bir alet bulmalıyım. Zinciri kırmak mı? Sabahın 7'sinde? Gerland köprünün girişine şifreli bir kilit asmış. Şifreyi bilmiyorum ve oraya girmeliyim. Fırtına dindi. Belki haberleşme hatları tekrar gelmiştir. Ben başucu masasının üzerindeki cep telefonunu aldı ve başını iki yana salladı. En azından benim için geçerli değil bu durum. Telefonum çekmiyor. İlk geldiğimizde de aynı durum söz konusuydu. Fregant'ın bize anlattıklarını hatırlasana. Grom buraya el koyduğunda dışarıyla haberleşme şebekesinde arıza baş göstermiş. Ama yukarıda uydu hatları var. Denemeye değer. Emma için. Ben kaşlarını çattım. Dur bir saniye. Şifreli kilit mi dedin? Döndürülen bir dişli çarka sahip şu koca zımbırtılardan mı yani? Aynen öyle. Genç adamın yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. İhtiyacımız olan şey bir levye değil, bir içecek kutusuyla makas. Ben üzerine bir tişörtle kuru kafalı kazağını geçirdi. Piercingini kaşının üzerine vidaladı ve Peter'ın ne olduğunu anlayamadığı bir yığın kumaşı alıp kazağının içine soktu. Sonra hızla mutfak bölümlerine doğru ilerledi. Bir soda kutusunu alıp içindekini evyeye boşalttı ve yumuşak metalden M şeklinde bir parça kesti. M harfinin ayaklarını kıvırarak sivri bir uç elde etti ve eserini havaya kaldırdı. İşte ustalık gücünün hakkından böyle gelir diye fısıldadı. kendiyle gururlanarak. Lisede kızların dolaplarını açmak için çok kafa yorduğunda bu tür deneylere girişiyorsun. Geri döner dönmez çocuklarımı papazlara teslim ediyorum. Kulenin tepesine dönüşte Peter, Ben'in açma aletini baş parmağıyla yuvarlaklaştırdığını ve asma kilerin içindeki bir zemberek mandalının tuttuğu kemerli kısmın giriş yerine soktuğunu gördü. Ben biraz zorladı, aletini biraz kaydırdı, hafif bir tık sesiyle sevinçten ağzı kulaklarına vardı. Gerland anahtarlı bir model yerine şifreli kilit seçmekle iyi yaptığını zannediyor ama yanıldı. Gerland'a zarar verebilecek her şey beni keyiflendiriyor gibiydi. Köprüye girdiler, bilgisayarlar kapalı, yazıcılar ve diğer aletler bekleme modundaydı. Peter telefonlara doğru atıldı. Hepsini denedikten sonra faksı ve uydu bağlantılı portatif bilgisayarı kontrol etti. Hiçbir gelişme yok dedi. Hayal kırıklığına uğramış vaziyette. Emma'dan mesaj da mı yok? Hayır, bataryaların boşaldığını söylemişti zaten. Bütün koridorlarda, rasathanenin bütün salonlarında güçlü bir zil sesi yankılandı. Allah kahretsin, alarm zilini devreye soktuk diye telaşlandı ben. Hayır, bizden kaynaklanan bir durum değil. Burada hiçbir şey yok. Kapı kanatlarında ya da odanın içinde dedektör bulunmuyor. Başka bir sorun var. Peter pencereye doğru atıldı. Bulunduğu yerden kubbeleri, terasları ve aşağıdaki taş cepheleri görebiliyordu. Etrafta ampuller ışıldamaktaydı. Teleferik sundurmasının projektörleri hep birden ışık saçmaya başladı. Sanıyorum kaçıyorlar diye fikrini belirtti. Ben merdivenlere koştum. Teleferik istasyonuna giden en kısa yolu bilmiyordum. İlk geldikleri gün bu yolu kullanmış ve yönünü kaybetmişti. Geri dönmek ve kapalı, ağır bir kapıyla son bulan başka bir yolu izlemek zorunda kaldılar. Ben kapıyı tıkırdattım. Gelen kimse olmadı. Yemekhaneye dönmek lazım dedi öfkeyle. Peter onun peşine düştü. Onlar koşarken güçlü mekanik bir gürültü başladı. Teleferik kabini perondan ayrılmıştı. Güvenlik bölmesini aşmaya gerek kalmadan Gerland'la karşılaştılar. Çılgına dönmüştü. Koşarcasına hareket ediyordu. Buradasınız ha diye bağırdı. Sizi her yerde aradık. Gelin çabuk olun. Gerland paltosunu giymişti. Yanında içi belge dolu bir çanta vardı. Neler oluyor diye endişeyle sordu Peter. Ama Gerland hızını artırırken eşyaların taşıma derdine fazlasıyla düşmüş olduğundan soruyu duymamazlığa geldi. Peter ve ben onun hızına ayak uydurdular. Gurum'un askerlerinden biri bir dönemeçte onları bekliyordu. Sola dönmelerini işaret etti. Dağın boşluğuna yukarıdan bakan teleferik köprüsünün üzerine açık havaya çıktılar. Her nefesi anında geçici bir buluta dönüştüren soğuk hava onları pençesine aldı hemen. Assubay olan Stephen bir kumanda masasının başında duruyordu. Grom, Jacques Fregent ve Fanny biniş bölmesinin parmaklıkları önünde bir başka kabinin yukarı çıkmasını bekliyorlardı. Bir tek siz yoktunuz diye haykırdı Stephen. İlk partiyi kaçırdınız. Neler oluyor diye sordu Peter. Kokuyu almadınız mı diyerek şaşkınlığını belirtti kısa boylu olan yarma. Ne kokusu? Gaz diye bağırdı Gerland. Mutfakların ve odaların çevresinde gaz kokusu var. Bir kanalizasyon borusu patlamış olmalı diye belirtti Stephen. Acilen burayı boşaltmak lazım ve manevranın sorumlusu da sizsiniz diye belirtti ben. Burada güvenlik şefi olduğumu size hatırlatırım. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Herkes tahliye ediliyor, kimse kalmayacak. Peter için her şey çok hızlı gelişmekteydi. Zihni verileri çözümlemeye çalışıyor ama durmadan akın eden sorular yüzünden bir noktaya odaklanamıyordu. Diğer herkes indi mi diye sordu. Çalışma ekibimle astronomların bir kısmı indi diye söze karıştı Krom. Makineler arkalarında vınlayarak çalışıyor, kablolar kafalarının üstünde ıslık sesleri çıkarıyordu. Her şey tekrar çalışmaya başladı öyle mi diye şaşırarak sordu Peter. Büyük çarkları işaret etti. Yeterince emin misiniz bundan? Ne demek istediğimi anlamıyorsunuz sanırım. Isınma turları atacak vaktimiz yok dedi sinirli Stephen. Isırıcı soğuğa rağmen Peter'ın beyni fokurduyordu. Mesleği ona tesadüften nefret etmeyi öğretmişti. Genetikte hiçbir şey tesadüfen olmazdı. Tam bir insan bir hücreden doğardı. Bu hücre başlangıçtaki aynı kalıtsal mirastan karaciğer, akciğer, deri hücreleri gibi her biri çok spesifik yaklaşık 200 tür farklı hücre ortaya çıkana kadar çoğalırdı. Ve bir hücre özellik kazandığı zaman etkili olmak için yararsız genlerini yok eder, kaza tehlikesini göze almamak amacıyla sadece görevi için gerekli unsurları korurdu. Sanki her bir hücre faaliyete geçmeden önce devasa bir kumanda tablosunu ayarlamak zorundaydı. Bütün işlem sonunda canlı bir varlığa ulaşılana kadar milyarlarca kez tekrar ediliyordu. Eğer tesadüf işin içine dahil olsaydı, hücreler aynı tür kriterlere sahip ikinci bir insan meydana getiremezlerdi. Daha sonra her birinin farklılığına yol açacak şey iki farklı genetik mirasın birleşmesiydi sadece. Bu durumda bile Peter, yasaların ve mekanizmaların kuşku götürmez olduğunu kabul ediyordu. Peter genellikle tesadüfün insana dair bilgilerde var olan gedikleri tıkamak için kolay bir açıklama olduğuna inanıyordu. Göz renginin şansa değil, bazı kurallara bağlı olduğu çoktan kanıtlanmamış mıydı? Tesadüf, sınırlarımız anlamamıza izin vermediği zaman ortaya sürülen sihirli bir denklemdi. Ve Peter nefret ettiği kadar da güvenmiyordu tesadüfe. Fırtınanın dindiği gün, merkezdeki herkesin tahliyesini gerektiren bir gaz kaçağı bütün içsel tehlike çanlarını harekete geçiriyordu. Kaybolan patlayıcı, yapbozun parçaları bir araya geldi. DGS'ye ufak bir bedelle işin içinden sıyrılmanın yolunu bulmuştu. Boş kabin uzaktan göründü. Halatına asılı vaziyette uçurumların yüzlerce metre üstünde sallanıp duruyordu. Onlar vadiye vardıklarında rasathane olduğu gibi havaya uçacak, böylece bütün kanıtlar da oradan kalkacaktı. Bölüm 52. François de Bruyl evindeki çalışma masasında duran telefonu kapattı. Düşünmekle zaman harcamadı. Bir an önce karar vermek gerekiyordu. Fabian'ın cep telefonu numarasını çevirdi ve bir saat sonra Gerik'in merkezine buluşmak üzere sözleştiler. Odadan çıkarken kapının arkasında yere bebekleriyle uzanmış olan küçük kızı Camille yüzünden az kalsın düşüyordu. De Bruyl trabzana yapıştı. Konuşmadan önce boğazını temizledi. Artık çocuklarına sinirlenmez olmuştu. Özellikle de ikinci eşi Lauren'la hayatını yeniden kurduktan sonra. 20 yıl kadar önce olsa büyük çocukları bu yüzden okkalı bir şamar yemişlerdi ama artık değişmişti. Dürtülerini törpüleyen Lauren'ın yumuşaklığı mı yoksa yılların ağırlığı mıydı? Muhtemelen Lauren diye düşündü. Burada oynama Camille diye çocuğu azarladı. Hiç öfke duymadan. Hem senin okulda olman gerekmiyor muydu? Hayır, bugün okul yok. Sınıfımızın içine bir ağaç devrildi. Bir ağaç, bir ağaç değil. Hadi toz ol, dur bekle. Kızın alnına bir öpücük kondurdu. Poposuna hafif bir şaplak atarak başka yerde oynamaya yolladı. Saint Cloud tepelerindeki villalarının geniş salonuna girerek şöminenin yanındaki aynada kravatının düğümünü düzeltti. Lauren her zamanki gibi güler yüzle ve ışık saçarak içeriye girdi. Bugün bayağı geç gidiyorsun dedi. Bir telefon bekliyordum. Akşam yemeğine yetişemeyeceğim bu arada. Uzun bir gün beni bekliyor. Lauren hiçbir aksilik göstermedi. Bu duruma alışıktı. De Bruyl onu öptü. 8 yıllık müşterek hayattan sonra bile karısının güzelliği hala onu etkilemekteydi. Kendisinden 15 yaş küçük olmasının etkisi olabilir miydi bunda? Yine de bu kadar basit miydi? Lauren'ın kendisinde ne bulduğunu hep merak etmişti. Hatta ilk haftalar bir vebadan kaçar gibi sakınmıştı ondan. Yabancı gizli servislerin bir oyunu olduğunu düşünüyordu bunun. Amerikalıların işi olabilirdi. İngilizlerin de. Bunlar monarşi uğruna hayatlarını feda edebilirlerdi. Ortaya güzel bir ajan sürüp onun bir hükümet yetkilisini pençesine düşürerek bilgi sızdırmasını sağlayabilirlerdi. Kendisi hiçbir şey söylememişti. Asla. Lauren kalmıştı. Onun güvensizliğine, sağı solu belli olmamasına, ortaya çıkan kriz dönemlerinde uzun süre evde bulunamamasına rağmen kalmıştı. Hem de hiçbir zaman açıklama beklemeden. Bir gün De Bruyl'e tüm varlığıyla yalandan uzak durarak yanında olursa onun için her şeye katlanmaya hazır olduğunu söylemişti. De Bruyl bunun için çaba göstermişti. Sık sık bir sabah ondan bir not bulmayı beklemişti. Hatta çocuğun doğumundan sonra bile. Kendisini terk ettiğini, artık dayanamadığını dile getiren bir not. Oysa Lauren hala yanındaydı. 8 yıl geçmişti bile. Lauren'ı öptü ve sekiye çıktı. Şoför direksiyonun başında radyo dinliyordu. Göz ucuyla patronunu fark edince telaşla arabadan fırlayıp ona kapıyı açtı. Ofise demekle yetindi De Bruyl. Bir saat sonra Fabian içeriye girdiğinde De Bruyl gözünü ayırmadan şöminedeki alevlere bakıyordu. Oturun diye buyurdu. Donanmanın bir fırkateyni bu sabah Fatuhiva Adası'nın etrafını dolaştı. Bizzat kaptanın kendisi uzaktan kıyıyı, özellikle de ona belirttiğimiz doğu yamacını araştırmış. Bu sabah 6'da, yerel saatle ise akşam 8'de hiçbir faaliyet saptayamamış. Daha da kötüsü, iki köy de terk edilmiş gibi görünüyor. Ortalığı kasıp kavuran fırtına kıyıya yaklaşmalarını engellemiş. Ama durum çok kaygı verici. Gerik tesisleri tehlikede olabilir mi? De Bruyl gözlerini genç adama dikti. Beni dinlemediniz mi diye sordu soğukça. İki köy de terk edilmiş. Bölgede görülmemesi için gemiye oradan uzaklaşma emri verdim. Saatine baktı. Bir saate kalmadan uçaklarımızdan biri bölgenin üstünden uçup bütün adayı ateşe verecek, fosforlu bir bomba atacak. Fırtına da şahit de olmaz. Karşısında Fabian gürültülü bir biçimde yutkundu. Böyle bir eyleme ne gerekçe göstereceğiz? Hiçbir şey için gerekçe göstermeyeceğiz. Önümüzdeki 24 saat içinde Gerik şirketinin tüm dosyaları ve iş tüzükleri değiştirilecek. Böylece Gerik, meraklı rakiplerin gözünden uzak kalmak için laboratuvarlarını büyük bir gizlilik içinde Fatuhiva Kanada'da kurmuş olan bir kimya işletmesi haline gelecek. Senaryo şöyle: laboratuvar bütün uygulama alanları için esas maddesi fosfor olan yeni ürünler, yeni gübreler, diş macunları, katkı maddeleri üzerinde deneyler yapmaktaydı. Yerin ücra oluşu göz önünde tutularak güvenlik normlarına bakılmaksızın bu madde olağanüstü miktarlarda depolanmıştı. Fırtına sistemlerde bir arızaya yol açınca tesis havaya uçtu ve fosfor her şeyi yakıp kavurdu. Analizler bunu doğrulayacaktır. 500 küsur ada sakini için bir facia, bir sanayi skandalı, dava, zarar ziyan tazmini, dosyanın kapanışı. Yani hepsi bu mu? Evet, hepsi bu, diye kestirbatta döbürüyor. Ölenler olacak. Tabii hepsi çoktan ölmediyse. Üzerinde insan yaşayan bir adada tesis kurarken bunu biliyorduk. En başından beri herkes tarafından sonucu göze alınmış bir tercihti bu. İlk aşamada düşünülen Fransız adaları çeşitli ekolojist akımların gözetimindeydi. Oralarda yerleşemezdik. Fatuhiva köşede bucakta kalmış olmasından ötürü idealdi. Tek mahsuru dağların öbür tarafında sivillerin yaşıyor olmasıydı. Kozumuzu oynadık, kaybettik. Durum budur. Bazı kelleler düşecek. Gerik yöneticileri, siz kovuşturulacaksınız. Başka bir işte bize bazı sorunlar yaratan Rodolf Biello diye biri hiç haberi olmaksızın Gerik'in yeni patronu oluverdi. Eğer her şey yolunda giderse öğleden sonra ya da akşam vakitlerinde intihar etmiş olacak. Diğer yetkililer ya kaçacak ve bir daha hiç bulunamayacaklar ya da kazada ölmüş olacaklar. Bu planın işe yarayacağına inanıyor musunuz? Bundan daha sakat operasyonların üstesinden tereyağdan kıl çeker gibi gelindi. Eğer siz ve ben ayaklarımızı yere sağlam basarsak bu işin çuvallaması için hiçbir sebep yok. Debriel üslup değiştirerek daha ısrarcı bir hal aldı ve bu iş sorunsuz halledilirse son derece iyi olur. İsimlerimiz açığa çıkarsa bize tercih hakkı vereceklerinden kuşkuluyum. Anlıyorum. İşi sağlama almak amacıyla adadaki altyapılarımızın kendi kendini imha sisteminin devreye sokulması için emir vereceğim. Bomba da geri kalanı temizleyecek. Kısacası göz kulak olacağımız bir tek işin size ait olan tarafı. Ne durumdayız? Her şey denetim altında. Arşivler çok geçmeden imha edilmiş olacak. Adamlarım iş üstünde ve biz burada konuşurken korkarım korkunç bir teleferik kazası bilim adamları camiasını yasa boğacak. Harika. Evinize dönün. Eğer 3 gün içinde aksi bir emir almazsanız Paris'ten uzakta bir hafta tatil yapın. Döndüğünüzde durum saptaması yapmak üzere sizinle tekrar temasa geçeceğim. 1 saat içinde bütün Gaia operasyonu atmosferde bir avuç külden başka bir şey olmayacak.